Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Kartal Kondu. Yazarı Jack Higgins. Özgün adı The Eagle Has Landed. Çevirmeni Azize Bergin. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. baskı Ocak 1978. Bu kitap 435 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. 6 Kasım 1943 Cumartesi günü tam saat 1'de SS Kuvvetleri Başkumandanı ve Devlet Polis Örgütü Genel Başkanı Heinrich Himmler'e gayet basit bir haber geldi. Kartal yere kondu. Bu haberde küçük bir Alman paraşütçü grubunun o saatlerde sağ salim İngiltere'ye indiği ve Norfolk'ta deniz kıyısındaki küçük bir sayfi evinde sakin bir hafta sonu geçirmeyi tasarlayan İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i kaçırmak için gerekli hazırlığa girişildiği anlatılmak istenmişti. Bu kitap o inanılmaz serüveni geliştiren olayları yeniden gözler önüne sermek amacıyla yazılmıştır. Eserin hiç değilse yarısı tarihe mal olmuş gerçeklerden oluşmuştur. Artık kitabın geri kalan bölümlerinin ne kadarının tahminlere dayandığına, ne kadarının da hayal ürünü olduğuna karar vermeyi okuyuculara bırakıyoruz. Şimdi savaş meydanı ayakta duran cesetler ülkesi oldu. Ölmeye karar vermiş olanlar yaşayacak. Hayatlarını kurtarmayı düşleyenler ise ölecekler. Wu Qi. Birinci bölüm. Ben kilisenin bahçe kapısından içeri girerken mezarlığın bir köşesinde de birisi mezar kazıyordu. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü daha sonra olup bitenlerin hemen hepsi sanki burada sahnelenmiş gibiydi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan korunmak için yağmur doğumun yakasını kaldırıp mezar taşlarının arasından ilerlerken kilisenin batı ucundaki kayın ağaçlarından da 5-6 karga kanat çırpıp birbirine öfkeli öfkeli bağırarak kara paçavra yığınları gibi havalanıverdi. O köşede mezar kazan adam her kim ise alçak bir sesle kendi kendine konuşuyordu. Ama adamın sözleri anlaşılmıyordu. Yeni kazılıp çıkarılmış toprak yığınının kenarında durup adama ''Bu iş için pek kötü bir gün seçmişsiniz.'' diye seslendim. Yabancı küreğinin sapına yaslanıp bana baktı. Başına kumaştan bir kasket geçirmiş, çamura bulanmış eski püskü elbiseli yaşlıca biriydi. Omzuna da bir yem torbası asmıştı. Yanakları çöküktü, gözleri nemli, bakışları anlamsızdı. Tekrar denedim. ''Yağmur.'' dedim. Adam ne demek istediğimi anlar gibi oldu. Kapkara gökyüzüne bakıp çenesini kaşıdı. ''Bence hava daha da bozmadan düzelemez.'' dedi. ''Ama bu durumda sizin işiniz büsbütün güçleşiyor.'' dedim. Kazılan çukurda en azından 15-20 santim su birikmişti. Adam küreğini hızla mezarın ucuna vurunca tümsek çürük bir meyve gibi yarıldı. Ufalanan toprak çukura döküldü. Daha da kötü olabilirdi. Bu küçücük kemik avlusuna yıllardır o kadar çok ceset gömüldü ki artık insanlar toprağa değil, ceset kalıntılarına gömülüyorlar. Yabancı dişsiz kalmış damaklarını göstere göstere güldü. Sonra eğildi, ayağıyla toprağı eşeledi ve bir parmak kemiğini toprak arasından çıkarıp uzattı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yaşamı her yönüyle inceleyip yazmaya alışmış bir yazar için bile her şeyin bir sınırı vardır. Ben de artık buradan çekip gitmek gerektiğine karar vermiştim. Acaba yanlış mı geldim? Burası bir Katolik kilisesi değil mi?
Buradakilerin hepsi Roma Katolik kilisesidir. Eskiden beri de öyledir.
Öyleyse siz bana yardımcı olabilirsiniz. Ben bir mezarı, hatta belki de kiliseye yerleştirilmiş bir anıtı arıyorum. Gascoigne. Charles Gascoigne'in mezarı ya da anıtı, bir gemi kaptanıydı.
Adını hiç duymadım. Üstelik 40 yıldan beri de burada çalışıyorum. Dediğiniz adam ne zaman gömülmüştü?
1685 yılında gömüldüğünü sanıyorum. Adamın yüzündeki ifade değişmedi. Gayet sakin bir tavırla,
''Ya benim zamanımdan önceye rastlıyor desenize. Peder Vereker belki bir şeyler biliyordur.''
Kendisi içeride mi acaba?
Ya oradadır ya da kilisenin papazlara ayrılan bölümündedir. Duvarın arkasında, ağaçların öbür tarafındadır papazların bölmesi.
Nedense tam bu sırada kayın ağaçlarındaki kuş yuvalarında bir patırtıdır koptu ve ses düzinelerle karga öte öte yağmur altında havada daireler çizmeye başladı. Yaşlı adam başını kaldırıp havaya baktı ve parmak kemiğini çalılığa fırlattı. Sonra da pek garip şekilde konuştu.
''Gürültücü piçler, defolun, Leningrad'a dönün.''
Oradan uzaklaşmak üzereydim fakat bu sözleri duyunca duraladım, meraklanmıştım. ''Leningrad'a mı dönsünler?'' diye mırıldandım. ''Neden böyle dediniz?''
''Bu hınzırların geldikleri yer orası, sığırcıklar da oradan geliyor. Bunların gerçek vatanı Leningrad'tır, Ekim ayında da buraya göç ederler. Kışın Leningrad onlar için pek soğuk oluyor.''
''Ya öyle mi?'' Adam birdenbire canlanmıştı. Kulağının arkasına iliştirilmiş yarım sigarayı dudaklarının arasına yerleştirdi.
''Kışın orada insanın boku donar. Savaş yıllarında da pek çok Alman Leningrad'da ölmüştü. Öyle vurularak falan değil. Sadece soğuktan donarak öldüler.''
Enikon'u meraklanmıştı. ''Size bunları kim anlattı?''
''Kuşları mı?''
Adamın hali tavrı birdenbire değişivermişti. Bilgiç bir tavırla
''Tabii Werner anlattı.'' dedi. ''O kuşları çok iyi tanırdı.''
''Peki ya Werner kimdi?''
''Werner mi?''
Adam birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Yüzü gene anlamsız bir ifadeye büründü. Bunun gerçek mi yoksa yapmacık mı olduğunu kestirmek de güçtü.
''Şu Werner iyi bir çocuktu. Gerçekten efendi bir çocuktu. Ona bunu yapmamalıydılar.''
Adam küreğine abandı ve tekrar kazmaya başladı. Beni tamamen unutmuş gibiydi. Ben orada biraz daha durdum fakat adamın söyleyecek başka sözünün kalmadığı da belliydi. İlginç bir öyküyü kaçırdığımı fark ettiğim için istemeye istemeye adamın yanından ayrıldım. Mezar taşlarının arasından ağır ağır ilerleyerek kilisenin ana giriş kapısına doğru yürüdüm. Kapının eşiğinde durdum. Duvara tahta bir tabela asılmıştı. Koyu renk eski bir tahta parçası üzerine yaldızlı harflerle yazılmış kelimeler güçlükle okunuyordu. ''St. Mary Kilisesi ve Azizlerin Tümü.'' Tabelanın altına ''Peder Philip Vereker S.J.'' kelimeleri yazılmıştı. Kapı meşedendi ve pek eskiydi. Demir menteşelerle tutturulmuş, sürgülerle güçlendirilmişti. Tokmağı bronzdan yapılmış bir aslan başıydı. Aslanın ağzında büyüyecek bir çan vardı. Kapıyı açmak için çanı yana çevirmek gerekiyordu. İçeride karanlık ve kasvetle karşılaşacağımı sanmıştım. Oysa apaydınlık bir ortaçağ katedraliyle karşılaştım. Oymalı kemerler göz kamaştırıcıydı. Tavanlarda insan ve hayvan kabartmaları göze çarpıyordu. Kabartmalar bugüne kadar gayet iyi korunmuştu. İki yanda sıralanan büyük pencereler içerisinin böyle apaydınlık olmasını sağlıyorlardı. Çok güzel kutsal kurna gözüme çarpmıştı. Onun yanındaki duvarda da yıllar boyu bu kiliseye hizmet etmiş olan papazların listesi asılıydı. Listenin başında 1132'de burada çalışan Rafe de Courcy'in adı yazılıydı. Liste 1943'te göreve başlayan Vereker ile son buluyordu. Daha ileride ise küçük loş bir dua salonu göze çarpıyordu. O yarı karanlık içinde yanan mumların titrek ışığı altında Meryem Ana'nın görüntüsü yüzer gibiydi. Meryem Ana heykelinin önünden geçip sıraların arasından yürüyerek kürsüye yaklaştım. Burası pek sessizdi. Tapınağın lambasından sızan ışık 15. yüzyıldan kalma, çarmıha gerilmiş İsa heykelini aydınlatıyordu. Dışarıda yağan şiddetli yağmur camlara olanca hızıyla vuruyordu. Arkamdan ayak seslerinin yaklaştığını duydum. Kuru sert bir ses, ''Size bir yardımım dokunabilir mi?'' diye sordu. Döndüm ve soluk siyah harmaniyeye bürünmüş uzun boylu sarı benizli bir papazla karşılaştım. Papazın saçları iyice kırlaşmıştı. Ağır bir hastalıktan yeni kalkmış gibi gözleri çukura kaçmıştı. Yanaklarının da iyice çökük oluşu, elmacık kemiklerine derisinin iyice yapışmış gibi görünmesi de adamın hastalıktan yeni kalkmış olduğu düşüncesini doğruluyordu. Esrarengiz bir yüzdü bu. Asker ya da ilim adamı, bu garip adama iki şıkta yakıştırılabilirdi. Ama tabeladaki yazıdan onun bir cizvit papazı olduğunu öğrendiğim için bu durum beni pek şaşırtmadı. Fakat bu yüz sürekli olarak acı çeken, hastalıkla kardeş olan bir kimsenin yüzüydü sanki. Biraz daha dikkatli bakınca adamın bir sopaya yaslanarak ondan destek aldığını ve sakat ayağını sürüyerek güçlükle yürüdüğünü fark ettim. Peder Vereker siz misiniz?
Ta kendisiyim.
Dışarıdaki yaşlı adamla kilisenin bakıcısıyla konuştum da.
Ah evet, Laker Armsby'dir onun adı.
Kendisi sizin bana yardım edebileceğinizi söyledi. Elimi papaza uzattım. Benim adım Higgins, Jack Higgins, yazarım. Papaz benimle tokalaşmadan önce şöyle bir duraladı. Fakat sopasını sağ elinden sol eline geçirmek zorunda olduğu için beni bekletmişti. Ama tavırlarında bir çekingenlik olduğu muhakkaktı. Ya da bana öyle gelmişti.
Peki size ne gibi bir yardımda bulunabilirim Bay Higgins?
Bir Amerikan dergisi için ilginç bir yazı dizisi hazırlıyorum diye bilgi verdim. Tarihi bir dizi olacak. Dün Clay'deki St. Margaret Katedrali'ne gitmiştim.
Güzel bir kilisedir.
Adam hemen yanı başındaki sıraya oturdu.
Bağışlayın beni, son günlerde pek çabuk yorulmaya başladım.
Sözlerimi sürdürdüm. St. Margaret'in avlusundaki mezarlıkta masa biçiminde bir mezar var. Belki siz bunu biliyorsunuzdur. James Grieve için yapılmış. Papaz hemen sözümü kesti.
14 Ocak 1676 yılında Trablus limanındaki gemileri yakan Sir Cloudesley Shovel'ın yardımcısıydı.
Papaz istediği zaman gülümseyebileceğini belli etti.
Bu yörede o mezar taşının üzerindeki yazıyı bilmeyen yoktur. Pek ünlü bir mezar taşıdır o.
Yaptığım araştırmalardan edindiğim sonuca göre Grieve, Orange Tree gemisinin kaptanı iken Charles Gascoigne adında bir yardımcısı varmış. Sonradan o da donanmada çalışmış. Gascoigne 1683'te eski bir yara yüzünden ölmüş ve öğrendiğime göre Grieve de onun cesedini gömülmek için Clay'e getirmiş. Papaz kibar bir tavırla
''Anlıyorum'' dedi ve sözlerimle pek ilgilenmemişti.
Sesinden de sabrının taşmak üzere olduğu fark ediliyordu. ''Clay'in avlusunda onun izine rastlayamadım'' dedim. Kilisenin kayıtlarında da adını göremedim. Wyveton, Glanford ve Blakeney kiliselerinde de araştırma yaptım ve gene bir sonuç alamadım.
''Onun burada gömülü olabileceğini düşünüyorsunuz öyle mi?''
Notlarımı tekrar gözden geçirirken onun çocukluğunda tam bir Katolik gibi yetiştirildiğini hatırladım ve bir Katolik mezarlığına gömülmüş olacağını düşündüm. Blakeney otelinde kalıyorum. Oradaki barmenlerden biriyle ahbap olmuştum. Barmen bana burada yani Studley Constable'da bir Katolik kilisesinin bulunduğunu açıkladı. Hiç kuşkusuz kilisenin yeri pek sapa. Buluncaya kadar en azından bir saat dolaştım.
''Korkarım ki boşuna yorulmuşsunuz.'' Adam şöyle hafifçe doğruldu. ''Ben tam 28 yıldır St. Mary'deyim ve inanın ki şu Charles Gascoigne adına da hiçbir yerde rastlamadım.''
Bu benim için son şanstı ve sanırım canımın sıkıntısı da adama iyice belli etmiştim. Ama gene de ısrarımdan vazgeçemedim. ''Bundan kesinlikle emin olduğunuzu söyleyebilir misiniz? O devreye ait kilise kayıtlarını incelediniz mi? Belki de mezar kayıtlarında böyle bir isim yer almıştır.''
''Bu yörenin tarihçesi beni özel olarak ilgilendiriyor. Bu kilise ile ilgili bilmediğim bir şey yoktur. İnanın bana hiçbir yerde şu Charles Gascoigne'in adına rastlamadım. Şimdi bana izin verirseniz öğle yemeğime gideyim.''
Adam yürümeye başladığı zaman bastonu kaydı, dengesini kaybedip düşecek gibi oldu. Hemen dirseğine sarıldım. Adam da sol ayağının üzerinde doğrulmayı başardı, gözünü bile kırpmadı.
''Özür dilerim, suç bendeydi.''
Papaz ikinci kez gülümsedi.
''Şimdilik canım acımadı.''
Bastonuyla ayağına vurdu.
''Dedikleri gibi kahredici bir bela bu. Ama ben buna da katlanmayı öğrendim.''
Bu karşılık verilmesini gerektirmeyen bir sözdü. Ayrıca adamın da benden bir karşılık beklemediği belliydi. Birlikte kürsüden aşağı yürüdük. Papazın ayağı sakat olduğu için ağır ağır ilerliyorduk. ''Gerçekten çok güzel bir kilise.'' dedim.
''Evet, doğrusu biz de kilisemizle övünürüz.''
Papaz bana kapıyı açtı. ''Size daha fazla yardımcı olamadığım için üzgünüm.'' ''Önemi yok.'' dedim. ''Hazır buraya gelmişken kilisenin avlusuna şöyle bir göz atmamda bir sakınca var mı?''
''Bakıyorum siz güç inananlardansınız.''
Papazın bu sözleri söyleyişinde kötü bir niyet belirtisi yoktu.
Niye gezmeyeceksiniz? Avluda gerçekten çok ilginç mezar taşları var. Size özellikle batı ucundaki bölümü incelemenizi salık vereceğim. 18. yüzyıl başlarında yapılmış taşlar var orada. Hiç kuşkusuz Clay'deki taşları yapanın elinden çıkmış.
Bu kez tokalaşmak için elini uzatan oğuldu. Benimle tokalaşırken,
biliyor musunuz, sizin adınız bana hiç de yabancı gelmedi. Siz geçen yıl Ulster olayları ile ilgili bir kitap yazmamış mıydınız?
İyi hatırladınız. Çok iğrenç bir dava bu.
Savaş her zaman iğrençtir Bay Higgins.
Adamın yüzü pek solgundu.
İnsanın en fazla zalim olduğu zaman savaş zamanıdır. Size iyi günler.
Papaz kapıyı kapadı, ben de verandaya yürüdüm. Garip bir karşılaşmaydı bu. Bir sigara yakıp dışarı çıktım. Hala yağmur yağıyordu. Kilisenin bakıcısı da ortadan kaybolmuştu. Ve o an için kilisenin avlusunda yapayalnızdım. Tabii sığırcıkları saymazsam. Leningrad'dan gelen sığırcıklar. Tekrar bu meseleyi düşündüm. Sonra bunu istemeye istemeye aklımdan çıkarmaya çalıştım. Gerçi Peder Verekler ile yaptığım şu konuşmadan sonra Charles Gascoigne'in mezarını bulmak umudu pek kalmamıştı. Ama buradan başka aranacak da yer yoktu. Aramaya avlunun batı ucundan başladım ve çalışmalarımı gayet düzenli bir biçimde sürdürdüm. Aramalarım sırasında papazın sözünü ettiği eski mezar taşlarını da gördüm. Bu bölümü didik didik aramak tam 1 saat 20 dakikamı aldı ve bu sürenin sonunda da yenilgiye uğradığımı anladım. Bir kere kasabaların kilise avlularının aksine burası gayet bakımlı ve düzenliydi. Otlar kesilmiş, çalılar temizlenmişti. Taşların arasında tek tük ot kümelerine rastlanıyordu ama bunlar da mezar taşlarını gizleyecek büyüklükte değillerdi. Demek Charles Gascoigne işi yatmıştı. Nihayet kelimenin tam anlamıyla yenilgiyi kabullendiğim zaman yeni kazılmış bir mezarın başında duruyordum. Yaşlı bakıcı mezarın üzerine bir muşamba örtmüş, muşambanın bir ucu çukura sarkmıştı. Eğilip muşamba örtüyü düzeltmeye çalıştım. Tam doğrulmak üzereyken garip bir şey dikkatimi çekti. Bir metre kadar ileride kilisenin duvarının hemen dibinde bir yığın ot arasına gizlenmiş kalın bir mezar taşı duruyordu. İki büklüm haldeyken bu mezar taşının altında başka bir taşın bulunduğunu fark ettim. Üstteki mezar taşı Jeremiah Fuller ve karısı ve iki çocuğu için hazırlanmıştı. İşte gene merak damarım kabarmıştı. Önemli bir bulgunun eşiğinde olduğumu hissetmiş, bayağı heyecanlanmıştım. Mezar taşının başına gidip yere eğildim, taşı kaldırmaya çalıştım. Taş çok ağırdı, bunu yerinden oynatmak mesele olacaktı. Fakat biraz sonra taş birdenbire yerinden oynadı. Yumuşak bir sesle "Haydi bakayım yavrum Charles Gascoigne, çık ortaya" diye mırıldandım. Kalın taş bir yana devrildi, altındaki taş meydana çıktı. Yaşamımın en heyecanlı anıydı bu. Alttaki taş gayet sade bir mezar taşıydı. Üst kısmında Almanların gamalı haçı vardı. Altındaki yazı ise Almanca yazılmıştı. "Hier ruhen Oberleutnant Kurt Steiner und 13 deutsche Fallschirmjäger gefallen am 6 November 1943. Fazla konuşmadığım için olacak, Almancam pek kuvvetli değildir ama bu mezar taşındaki yazıları anlamakta güçlük çekmedim. 6 Kasım 1943 tarihindeki harekatta ölen Yarbay Kurt Steiner ve 13 Alman paraşütçüsü burada yatıyor. Yağmur altında yere çömelip yaptığım çevirinin doğru olup olmadığını araştırdım. Fakat hayır, çevirim doğruydu ve bu sözlerden hiçbir şey anlamamıştım. Bildiğim kadarıyla 1967'de Staffordshire'daki Alman askeri mezarlığı açıldığı zaman 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda İngiltere'de ölen 4925 Alman askeri de buraya gömülmüştü. Mezar taşında harekatta ölen kelimeleri yer almıştı. Hayır, bu çok saçmaydı. Besbelli birisinin ustalıkla hazırladığı bir oyundu bu. Öyle olması gerekirdi. Öfkeli bir ses bu konu üzerine daha fazla kafa yormaya fırsat bırakmadı.
''Kuzum, siz orada ne halt karıştırıyorsunuz?''
Peder Verekler kocaman siyah şemsiyesini açmış, mezar taşlarının arasından seke seke bana doğru geliyordu. Neşe içinde seslendim. ''Sanırım siz de bunu ilginç bulacaksınız Peder. Gerçekten hayret verici bir şeyle karşılaştım.'' Papaz bana yaklaşırken bu işin içinde bir aksilik olduğunu sezdim. Gerçekten durum kötü olsa gerekti. Zira papazın yüzü hırstan bembeyaz kesilmişti ve sinirden tüm vücudu tir tir titriyordu.
Siz ne cesaretle o taşı yerinden kaldırdınız? Bu tek kelimeyle kutsal günahtır. Başka söyleyecek bir söz bulamıyorum.
Pekala, üzgünüm dedim. Fakat baksanıza o taşın altında ne buldum?
Taşın altında ne bulursan bul. Beni hiç ilgilendirmez. Taşı hemen yerine koy.
Artık yavaş yavaş kendime kızmaya başlamıştım.
Budalalık etmeyin. Taşta neler yazılı olduğunun farkında değil misiniz?
Eğer siz Almanca bilmiyorsanız ben size çevirisini yapayım. 6 Kasım 1943 tarihinde harekat sırasında ölen Yarbay Kurt Steiner ile 13 Alman paraşütçüsü burada yatıyor. Nasıl, bu sözleri cidden ilginç bulmadınız mı?
Yo, pek de ilginç bulmadım.
Yani bu taşı daha önce gördünüz mü?
Hayır, elbette görmedim.
Adam sanki hayalet görmüş gibiydi. Çaresizlik içinde kıvranıyordu.
Şimdi lütfen o taşı yerine koyar mısınız?
Papaza inanmadım. Bir an olsun inanmadım. Bu Steiner denen adam kimdi? Bütün bunlar ne demek oluyor diye sordum.
Az önce de belirttiğim gibi benim hiçbir fikrim yok.
Papaz daha da perişan bir haldeydi. Derken aklıma bir şey geldi. 1943 yılında siz buradaydınız ve kilisenin yönetimini o zaman ele almıştınız değil mi?
Kilisenin kayıtlarında öyle yazılı.
Peder birden patladı.
Size son kez ihtar ediyorum. O taşı eski yerine koyacak mısınız?
Hayır diye karşılık verdim. Korkarım ki bu isteğinizi yerine getiremeyeceğim. Garip değil mi, papaz nasılsa o anda kendini biraz toparlamış, öfkesi dağılmıştı. Sakin bir tavırla,
pekala dedi. Öyleyse lütfedip derhal buradan uzaklaşın.
Papazın bu halini gördükten sonra orada daha fazla kalmanın büyük yarar sağlamayacağını anlamıştım.
Pekala peder, madem siz öyle istiyorsunuz, ben de bu isteği yerine getireceğim.
Patikaya vardığım sırada papaz arkamdan seslendi.
Bir daha da buraya dönmeyin. Şayet bizi tekrar rahatsız ederseniz hiç çekinmeden polise başvuracağım.
Kapıdan çıktım, peşoya atladığım gibi oradan uzaklaştım. Papazın tehditleri beni tasalandırmamıştı. Tasalanmayı aklıma getiremeyecek derecede heyecanlanmış ve meraklanmıştım. Şu Studley Constable ile ilgili her şey insanı meraklandırıyordu. Kuzey Norfolk'tan başka hiçbir yörede bulunamayan yerlerden biriydi. Günün birinde bir rastlantı sonu bulabildiğiniz ve bir daha bulamayacağınızı bildiğiniz garip yerlerden biriydi. Her şeyden önce böyle bir yerin gerçekten var olup olmadığını araştırmak gereğini duyuyordunuz.
Hoş, burada görülecek pek fazla bir şey de yoktu ya, neyse.
Duvarla çevrili bahçe içindeki kilise, ırmak kenarına sıralanmış 15-20 kulübe, eski su değirmeni, çayırın karşı tarafındaki eski kasaba hanı Studley Arms. İşte hepsi bu kadardı. Arabayı ırmağın kenarına çekip durdurttum. Bir sigara yaktım, olup bitenleri sakin kafayla düşünmeye çalıştım. Peder Verrocker yalan söylemişti. O mezar taşını daha önce görmüştü ve yazıların neyi simgelediğini mutlaka biliyor olmalıydı. Buna inanmıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse bu iş bir bakıma insanın garibine gidiyor. Öyle ya, ben Studley Constable'a Charles Gascoigne'in mezarını bulmak için gelmiştim. Oysa aradığım mezarın yerine çok daha ilgi çekici, çok daha esrarengiz bir durumla karşılaşmıştım. Gerçek bir sır vardı burada. Fakat asıl önemlisi, ben bu sırrı çözmek için ne yapacaktım? Çözümü hemen biraz sonra iki kulübenin arasından süzülüp ortaya çıkan kilisenin bakıcısı Lakes Armsby'nin kişiliğinde buluverdim. Adamın üstü başı çamur içindeydi. O kurşuni çuvalı hala omuzlarında taşıyordu. Yolu geçip Studley Arms'a girdi. Ben de Peugeot'dan inip adamın peşinden gittim. Hanın girişindeki tabeladan burasını işleten adamın George Henry Wilde adında biri olduğu anlaşılıyordu. Kapıyı açtım ve kendimi cam mekanda taş bir koridorda buldum. Koridorun solundaki kapılardan biri ardına kadar açıktı ve içeriden mırıltılar geliyordu. Konuşmaları bir de kahkaha izledi. İçeride bar falan yoktu. Büyük, geniş bir salondu burası. Bir köşede büyük bir taş şömine, yüksek arkalıklı birkaç tahta sıra ve masalar vardı. İçeride 6-7 müşteri göze çarpıyordu ama bunların hiçbiri de genç değildi. Yaş ortalamasının 60 olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde böyle kuytu köşelerde yaş ortalaması genellikle böyle oluyor. Yüzleri güneşten yanmış, başları kasketli, ayaklarına lastik çizme giymiş olan bu adamlar sapına kadar köylüydüler. Üçü domino oynuyor, iki kişi onları seyrediyordu. Yaşlı bir adam da şöminenin başına oturmuş, hafif hafif ağız mızıkası çalıyordu. Böyle küçük çevrelerde yabancılara duyulan merak ve ilgiyle beni süzüyorlardı.
''İyi günler'' dedim.
Adamlardan üçü oldukça neşeli bir tavırla başını salladı. Ama içlerinden kara sakallı, iri kıyım olanı bana hiç de dost gözüyle bakmamıştı. Laker Armsby tek başına bir masada oturuyor, bir sigarayı parmaklarının arasında kıvırıp duruyordu. Masada bir bardak içki vardı. Sigarayı ağzına yerleştirince ben de yanına gidip sigarasını yakmak istedim.
''Hey, merhaba.''
Adam boş gözlerle bana baktı, sonra yüzündeki gergin ifade kayboldu.
''Oo, gene mi siz? Bari peder Verker'ı görebildiniz mi?''
Başımı salladım. ''Bir içki daha içer miydiniz?''
''Buna hayır diyemem.''
Adam bardağındaki içkiyi birkaç yudumda bitirdi.
''Şöyle bir duble açık bira iyi giderdi.'' ''Georgie, buraya baksana.''
Dönünce kısa boylu, tıknaz, gömleğinin kolları sıvalı bir adamın arkamda durduğunu fark ettim. Herhalde patron George Wilde bu adam olsa gerekti. Öbürleriyle aşağı yukarı aynı yaşta görünüyordu. Yüzündeki bir yara izi hariç garipsenecek bir özelliği yoktu. Bir tarihte yüzüne pek yakından kurşun yemişti. O güne kadar pek çok kurşun yarası gördüğüm için adamın yüzüne şöyle bir bakmam bunu anlamama yetmişti. Kurşun adamın sol yanağına saplanmış, elmacık kemiğini parçalamış olacaktı. Ama gene de şanslı sayılırdı. Adam tatlı tatlı gülümsedi.
''Ya siz ne içersiniz efendim?''
Patrona büyük bir bardak dolusu vodka istediğimi söyledim. Benim bu siparişim kasabalıların gülüşmelerine yol açtı ama zevk aldığım tek alkollü içki bu olduğu için adamların alaylı bakışlarını aldırmadım. Laker Armsby'nin elinde sardığı sigara pek fazla dayanmamıştı. Ona kendi sigaralarımdan ikram etmek istedim. O da hemen bu ikramı kabullendi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.